Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda ilk olarak Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2025 sayısında yer alan yazılardan paylaşacağız. Rabia Brodbeck imzalı "İç Temizlik Şarttır" başlıklı yazıyı paylaşacağız şimdi. Habibi Edibi Zişan Efendimiz aleyhisselatu vesselam bir hadisi şeriflerinde temizlik imanın yarısıdır buyurmuşlardır. Bizler ebediyet için yaratıldık. Bunun anlamı yaratılış hedefimizin manevi ilerleme olmasıdır. Her bir fert doğumundan ölümüne kadar bütün hayatını öğrenme, eğitim, tekamülle bir manevi gelişim süreci içinde geçirmelidir. İnsanın manevi gelişimi varlığının köklerine inmekte yatar. Bu da saflığa götüren tedirici bir aydınlanma ve nurlanmadır. Kişi halden hale, köklerine, gerçek yuvasına, mutlak tatmin ve huzurun olduğu mekana doğru seyahat eder. Hazreti Mevlana bu konuda şöyle demiştir: "Her insandaki mevcut güzellik asli kaynağına döner. O nurdan yoksun bedense hakikat alemindeki itibarını yitirir, çürür ve çirkinleşir." Yine Hazreti Mevlana kelamı mübarekleriyle "Hakka giden yol iç alemini geliştirmek yoludur ki nebilerle veliler bu yoldan yürümüşlerdir. Bu yol mücahede ve tasfiye yolu, cehaletle savaş, kötülüklerden içini temizleme yoludur." buyurmuştur. Allah'ın kulları, evliyalar, aşıklar, manevi tekamüllerinin ilk aşamalarında hep zahiren kirli işlerle uğraşmışlardır. Aziz Mahmud Hüdayi, Ebu'l-Vefa, Hacı Bayram-ı Veli ve daha niceleri, mürşitlerinin onlara verdiği vazifeleri gereği kimi tabakhanede çalışmış, kimi sokaklarda ciğer satmış, tuvalet temizlemiş, kimi de sakatatçıda çıraklık yapmış. Zahiren bize kirli, pis, iğrenç görünen işlerle meşgul oldukça batınlarını temizlemişler sanki. Kendine böyle işleri yakıştıramayan nefsi tam da bu işleri yaparak terbiye etmişler. Cemal ve kemalin ilahi alemlerine varmak için nefsin arınma sürecinden geçmesi lazımdır. İnsan kalp aynasını dünya kirinden ve şuursuzluk karanlığından temizlemelidir. Allah'ın kurbiyet alemlerine girebilmek için insanın kalbini riyadan, süfli arzulardan ve kötü alışkanlıklardan temizlemesi gerekir. Böylece gizli hazinelerin ilahi güzelliği temizlenmiş olan cilalı yüzeyde parlayacaktır. Ancak kendi nefsini tamamen arındırmış kişi, bütün zenginliğini, malını, mülkünü, makamını, şöhretini, aile ve çoluk çocuk bağlarını gönlünden tamamen silip atabilmiş kişi, kurbiyet iklimlerine ulaşabilir. Ancak temiz bir kalp, ilahi rahmet deryasına girebilir ve deruni manaların hoş tadını alabilmek için ayetlerin nuruyla nurlanabilir. Hak Teâlâ şöyle buyuruyor: "Davud'dan, Allah'ın yerine tutulan şeylerden, onlara kulluk etmekten kaçınıp Allah'a yönelenlere gelince, onlar için büyük bir müjde vardır. Öyleyse kullarımı müjdele, onlar ki sözü dinlerler de onun en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın kendilerine hidayet verdiği kimselerdir ve işte onlar gerçek akıl sahiplerinin ta kendileridir." Zümer 17-18. Böylece Hakk'ın celalinin cemali sonsuz bir parlaklıkla tecelli edince rahmet deryası taşar ve rahmani nefes solunur, ahiretin tatlı kokusu tadılır, gözlere tazelik ihsan edilir, kalbin sükutunun konuşması işitilir. Amacımız kendimizi kötülükten, şeytani kuvvelerden ve kalbimizi istila edip orada hüküm süren putlardan temizlemektir. İlahi şart şudur: bütün benliğimizi olduğu gibi vermeli ve nefislerimizi Allah rızası derdinden hariç kaygı ve maksatlardan temizlemeliyiz. Hazreti Mevlana iç temizliği hakkında şöyle buyurmaktadır: "Bu görünen pislik bir parça suyla arınır. Fakat içte olan pislik arttıkça artar. İçteki pislikler anlaşıldı mı, gözyaşından başka bir şeyle temizlenemez. Hazreti Şems-i Tebrizi ise, şüphesiz iç temizlik şarttır ve içteki bir zerre kirlilik, dıştaki binlerce zerre kirlilikten daha kötüdür. 3 veya 4 damla gözyaşıyla iç kirliliği ancak temizlenebilir. Her gözyaşıyla değil, içtenlikle akıtılan gözyaşlarından. Böyle bir iç temizliğinden sonra insan kurtulur ve huzur kokusu ona ulaşır buyurmaktadır. Allah'ın nuruyla yıkanmış bir gönül dünyadan arınır. Muhabbetle beslenmiş, pişmanlık gözyaşlarıyla yıkanmış, canlanmış ve şuurlanmış bir gönül dünyadan arınır. Mahcubiyet sıfatıyla yıkanmış bir gönül, aşkla, şevkle Habibi Huda Muhammed Mustafa Efendimiz aleyhisselatu vesselam'ı takip eder. Hakiki mümin ve sevgili bir kul olabilmek için nefisten arınmış, temiz bir bakışla, muhabbet nazarıyla bakmayı öğrenmeliyiz. Hakiki basiret sahibi olmak için şehvet gözüyle değil, ihtiyaç gözüyle bakmayı öğrenmeliyiz. Aç gözlülük yerine sevgi gözüyle bakmayı öğrenmeliyiz. Eğer rahmet gözüyle, sevgi ve tevazu gözüyle bakmayı öğrenmezsek, boş ve gayesiz bir hayatın içinde debelenir dururuz. Kalplerimiz hiçbir şeyin yetişmediği kurak çöllere döner. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin buyurduğu gibi, aç gözlülükten doğar bütün sıkıntılar, şehvete ve midesine düşkün olan her belaya uğrar. Acı ve azaptan kaçtığınızı sanırsınız, fakat düşünceniz azabınızın kaynağıdır. Eğer insan kendisini nefsaniyetten kurtaracak olan manevi kemal yolunda seyahat etmezse, bütün benliği hayvani huylar tarafından istila edilecektir. Hazreti Mevlana bu konuda da şöyle buyuruyor. Bir kişi yemek yer ve pislik üretir. Diğeri de aynısından yer ama onun yedikleri tamamen nuru ilahiye dönüşür. Senin cemalinin görmemiş olan kendi aklını kıblesi yapar. Kör bir adam elinde lamba yerine teneke kutu taşır. Ancak basiretle bakan bir göz onun cemali ebedisini müşahede edebilir. Bu göz imanın münevver gücüyle ihlas aynasına bakar. Berrak parlaklığında Allah'ın ilahi sırlarını görür. Zayıf ve bozuk bir firasetle bakan göz, sadece bu geçici dünyanın alıntı ve ikinci el olan, dolayısıyla da giderek eksilen ve kısa ömürlü zahiri güzelliklerini görebilir. Fiziksel boyutta zahir olan güzellik, Erhamürrahimin olan Rabbimizin cemali ebedisinin nurunu örten perdedir. İnsan kendisine masumiyet ve saflık halini sürekli hatırlatmalıdır. Orijinal birliğimizi yeniden kurup, kayıp saflığımızı yeniden kazanmalıyız. Gerçekte bulunduğumuz hale yeniden dönmeliyiz. Bu imkan, yaratıcıyı bulmak için gerekli olan kulluk cevheri herkesin içinde mevcuttur. Bu da gerçek manevi oluşumdur. Eğer Allah'ın cemaline aşık değilsek, eğer Allah'ın muhteşem sonsuzluğu karşısında kaşyet, merak ve hayranlık halinde değilsek, kendi kaderimizi gerçekleştiremeyiz. Saflık, nurlanma ve aşk seviyelerine yükselemeyiz. Hazreti Mevlana bu konuda da şöyle buyurmaktadır. Ekmek isteyen derviş, karadaki balık gibidir. Balık biçimindedir ama denizden kaçmaktadır. Rabbini sevap uğruna sever. Ruhu Rabbinin kemal ve cemaline aşık değildir. Gönlündeki benlik putundan ne kadar kurtulursan, marifet meyveleri toplanır, gül bahçesi açılır. Ebedi zenginlik, ebedi mutluluk, esenlik, ferahlık, güven, selamet ve huzura erişilir. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak Rabia Brodbeck imzalı İç Temizlik Şarttır başlıklı yazıyı paylaştık ve şimdi de birlikteliğimize Profesör Doktor Ömer Çelik'in kaleme aldığı Yarın İçin Ne Hazırladın başlıklı yazıyı paylaşacağız. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın anlattığına göre bir kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Efendimiz aleyhissalatu vesselam kıyamet için ne hazırladın buyurunca o kişi Allah ve Resulünün muhabbetini cevabını verdi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem öyleyse sen sevdiğinle beraber olacaksın buyurdu. Enes radıyallahu anh devamla der ki, İslam'a girmekten başka hiçbir şey bizi Allah Resulü'nün muhakkak sen sevdiğinle berabersin sözü kadar sevindirmemiştir. İşte ben de Allah'ı, Resulü'nü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum ve her ne kadar onların yaptıkları amelleri yapamadıysam da onlarla beraber olmayı umuyorum. İnsan fani, ölüm ani, öncekiler nerede hani? Fert olarak insan için ölüm ne kadar yakın bir gerçekse, kainat içinde kıyamet aynı yakınlıkta bir gerçektir. Yüce Rabbimiz bunu sık sık hatırlatır. Kıyamet bir göz kırpması kadar yahut daha da kısa olacaktır. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun hakkındaki bilgi sadece Rabbimin katındadır. Vakti geldiğinde onu açığa çıkaracak olan ancak Allah'tır. O kıyamet göklere de yere de ağır gelecektir. Sizi ansızın yakalayacaktır. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Yüce Rabbimiz kıyametin yakınlığını bir de şu dikkat çekici ifadeyle haber vermektedir. Doğrusu onlar o kıyameti istimalden uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görmekteyiz. Şu ayeti kerimede ise kıyametin yakınlığı gat, yarın kelimesiyle ifade edilerek o güne ciddi bir hazırlık yapılması istenmektedir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için ne hazırladığına bir baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Bu ayeti kerimede ahiret gününden yarın diye bahsedilmesinin ifade ettiği elbette pek derin mana ve hikmetler vardır. Kıyametin bugünden hemen sonra yarının gelmesi gibi çok yakında vuku bulacağını bildirmektedir. Dolayısıyla kıyameti yarın olacakmış gibi telakki ederek ameli salih işlemeye teşvik etmektedir. Allah katında zamanın biri amel zamanı olan dünya günü, diğeri de karşılık zamanı olan ahiret günü olmak üzere iki günden ibaret olduğuna işaret eder. Buna göre bugün dünya, yarın ahiret demektir. Böylesine bir uyarıyla insana bugünü oyun, eğlenceyle oyalanıp yarın ne yiyip ne içeceğini, nerede barınacağını düşünmemenin ahmaklığın ta kendisi olduğu hatırlatılır. O halde bugünü yarın bize lazım olacak amellerle geçirmek, orası için ciddi bir hazırlık yapmak ve oraya eli boş gitmemek lazımdır. Yapılacak hazırlığın özünü de takva, yani Allah'a gönülden saygı besleyip ona karşı gelmekten ve neticede onun azabına uğramaktan sakınmak oluşturur. Bu ayeti kerime ile ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hatırayı Cerir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatır. Bir gün erken vakitlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzurundaydık. O esnada Mudar kabilesinden kılıçlarını kuşanmış perişan bir topluluk çıka geldi. Gelenlerin üzerinde kaplan derisine benzeyen alaca çizgili basit bir aba vardı. Bu abayı delerek başlarından geçirmişlerdi. Fakat neredeyse çıplak vaziyetteydiler. Onları bu derece fakir görünce Allah Resulü'nün yüzünün rengi değişti. hemen evine girdi, sonra çıkıp Bilal'e ezan okumasını emretti. O da okudu. Sonra Bilal kâmet getirdi ve Efendimiz namaz kıldırdı. Akabinde bir hutbe irad ederek şu ayeti kerimeyi okudu. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan da eşini var eden, bu ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. İsmi hürmetine birbirinizden dilekte bulunduğunuz o Allah'a saygısızlık etmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Çünkü Allah sizin üzerinizde tam bir gözeticidir. Sonra da şu ayeti okudu. Ey iman edenler! Allah'a gönülden saygı besleyip ona karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için ne hazırladığına bir baksın. Daha sonra herkes altınından, gümüşünden, elbisesinden, bir ölçek bile olsa buğdayından, hatta yarım hurma bile olsa sadaka versin buyurdu. Bunun üzerine Ensar'dan bir adam, ağırlığından dolayı neredeyse kaldırmaktan aciz kaldığı, hatta kaldıramadığı bir torba getirdi. Ahali birbiri peşine sökün edip sıraya girmişti. Sonunda yiyecek ve giyecekten iki yığın oluştuğunu gördüm. Baktım ki Resul-i Ekrem Efendimizin yüzü gülüyor, sanki altın gibi parlıyordu. İbrahim Ethem Kuddise Sirruh der ki, öbür alemde teraziye konacak en ağır amel, burada bedene en ağır gelendir. Buna göre nefsini terbiye edip bol bol hayırlı ameller yapana öbür alemde bol bol ecir verilir. Bu alemden ahirete amelsiz gideninse öbür alemde iki eli boş kalır. Birisi öldüğünde onun varisleri peşinden ne bıraktı derler. Meleklerse ahiret için ne hazırladı derler. Nitekim cennet kapısının bekçi melekleri takva sahiplerini selamla karşılayacaklar, onları cennete buyur edecekler, bu müjdeyi alan müttakilerse Allah Teala'ya şöyle hamd edecekler. Muttakiler, bize verdiği sözü yerine getiren ve cennetten bize dilediğimiz yerinde mesken kurabileceğimiz yurt bağışlayan Allah'a hamdolsun diyecekler. Bunun için çalışıp çabalayanların ecri ne güzel. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün Baki kabristanının yanından geçerken Allah'ın selamı üzerinize olsun ey kabir ehli. Buraları soracak olursanız hanımlarınız evlendi, evlerinize başkaları oturdu, mallarınız mirasçılara dağıtıldı der. Hatif'ten bir ses de ya Ömer, sen de buraları soracak olursan, önden ne göndermişsek burada onu bulduk. Allah yolunda harcadığınız şeylerin karşılığını fazlasıyla aldık. Elimizden geldiği halde yapmadığımız şeyler konusunda da hüsrana uğradık diye seslenir. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Ömer Çelik İmsalı, Yarın İçin Ne Hazırladın başlıklı yazıyı paylaştık. Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2025 sayısından ve son olarak değerli dinleyenlerimiz, Şebnem Dergisi'nin Haziran 2025 sayısında yer alan Neslihan Nur Türk imzalı Toprak Yazıları 14 İş Bitmez başlıklı yazıyla programımızı da nihayet erdireceğiz. Bizim buralarda ne kadar kıdemli köylü varsa hepsinin ağzında aynı söz, iş bitmez. Onlar ne vakit böyle dese ben de aynı cevap, biter biter. Yahu ömür bitiyor ömür, iş ne diye bitmesin, biter. Rutin işler elbette devam edecektir fakat şu yeni bir hayat alanını sıfırdan inşa ediyor olmaktan kaynaklanan zorlu işler illaki bitecektir. Nedir onlar? Yapının eksikleri hakkında gerekenlerin yapılması, bahçenin şekle sokulması, çevre düzenlemesiyle ilgili işlerin tamamlanması gibi kaba, ağır, masraflı ve yorucu işler. Ne var ki biter. Aradan 3 seneye yakın zaman geçti. Köyün en genç ve yeni sakinleri olarak yavaş yavaş da olsa epeyce iş hallettik. Lakin hala yapılması gereken zaruri işlerin yarısını bile bitiremedik. Bu sebeple ara ara galiba eskiler haklı diye düşünüyorsam da içimdeki ses, yok canım, bazen biraz uzun sürer fakat bu işler illaki biter demeye devam ediyor. Ona inanıyorum çünkü söyledikleri hoşuma gidiyor. Sonra işin yorucu kısmını tamamlamaya çalışırken kendime kuvvet katmak adına hoşuma giden başka sözler buluyorum. Hedefe kilitlenen insan yorgunluğunu yol almakla giderir, yürü. Hedefi olanın hareketi, hareketi olanın bereketi vardır, canlan. Umudunu kesme, ezberlenmiş cümlelere takılma, çalış. Yaşayan ölülerden olma, iş yapmak yaşamaktır, yaşa. Böyle muhtaç olduğum kuvveti biriktirmek için sloganlar yazıp söyleyerek çalışa durayım, günün sonunda bütün azalarım ağır bir yorgunlukla ve koro halinde şöyle diyor. Deli misin nesin? Bırak slogan atmayı, öldük yahu yeter. Onlara diyorum ki, ölseniz konuşamazdınız, abartmayın. Fakat biraz yorulduğunuzu kabul ediyorum. Öyleyse şimdi sizi dinlenmeye alıyor, zihnimi çalıştırmaya başlıyorum. Zihnim, sanki beni rahat bıraktığın mı var diyor. Kaşımı kaldırıyorum. Şikayetçi gibi durduklarına bakmayın. Aslında elemanlar çalışmayı seviyor. Lakin sırayla ve dinlenerek devam etmek istiyorlar ki bu hem fıtri hem de haklı bir talep. Anlıyorum. İşleri bitirmek adına iş yaparken edindiğim tecrübeleri talep edenlerle paylaşmak çalışmayı daha da anlamlı kılıyor. Bu sebeple günü yaşadıklarımdan çıkardığım dersleri talebelerimle paylaşarak kapatıyorum. Bedel ödemeyi bilen insanlara tecrübe aktarmak, dareyn nimeti, nimetin sahibi huzurunda secdeye kapanmak, kulluk şerefi. Yazının kalanında birçok işi bir arada yürütmesi gereken bir Müslüman olarak, çalışırken kendi içimde tekrarlayıp durduğum konuşmaları sizlerle de paylaşmak istiyorum. Afiyet ve iyi niyetle iş yapabiliyor olmak, haktan gelen ve kadrini bilmem gereken bir hediyedir. Sağlıklı bir beden, çalışan bir kafa lütfetmişken Allah, kullanmaya mı üşeneceğim? Münkiri olmadığım gibi nimetin müsrifi de kesilmeyeceğim. Dareyn sevinci emek vermekle mümkünken hazıra konmayı tercih etmeyecek, ne kadar çalışmış olursam olayım, süreçteki ve sonuçtaki başarıyı ondan bileceğim. Sizin en hayırlınız, dünyası için ahiretini, ahireti için de dünyasını terk etmeyip her ikisi için çalışan, insanlara yük olmayandır buyurmuşken sevgili peygamberim, elbette kendi işimi görmekle kalmayıp gayrıya da rahmet olmayı hedefleyeceğim. İş bitmez sözünü bıkkınlıkla değil, umutla ve iştiyakla tekrar edeceğim. Evdeki iş bitse bahçedekinin, bahçedeki iş bitse yoldakinin, yoldaki iş bitse yaşlı ve hasta evlerindekinin, onlar bitse vatanın dört bir yanında yapabilecek nice hayırlı işin, o da tükense koskoca bir diyar olan dünyanın işinin derdine düşeceğim. Nefes alıp verdikçe gönlümde ve gözümde yük etmeyip, İş mi elbette biter diyecek, fakat ne vakit bir iş bitse bir diğer işe geçeceğim. Böylece bittikçe başlayan, başladıkça biten bir hareketlilik içinde her fırsatta en yapıcı şekilde ulaşabildiğim her yere güzellik katmanın, faydalı ve hayırlı eserler bırakmanın, sadakayı cariye çoğaltmanın sevincini fiilen talep edeceğim. Varlık gayemi her gün yeniden, evvel nefsimin, sonra ulaşabildiğim herkesin ve her yerin ihyasına, imarına, inşasına sebep olmak şeklinde güncelleyeceğim. Zira Hak Teâlâ buyuruyor, Allah'ın sana verdiği serveti onun yolunda harcamak suretiyle ahiretini kazanmaya çalış. Dünyadan da nasibini unutma. Allah sana nasıl ihsanda bulunduysa sen de başkalarına öylece ihsanda bulun. Ülkede bozgunculuk çıkarmaya kalkışma. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Kasas 77. Öyleyse iş başa düşer. İyi ki de düşer. Zaten iş ne zaman başa değil de başkasına düşse, yorgunluğu 3'e 5'e katlanır. Kimin ki kendi işini yapıp edecek hali vardır, bu şükrüne güç yetirilemeyecek kadar yüce bir ikramdır. Şimdi de ki, mutfağın var da sofra kurmaya mı üşeniyorsun? Unun var da hamur yoğurmaya mı üşeniyorsun? Odan var da süpürmeye mi üşeniyorsun? Araban var da yıkamaya mı üşeniyorsun? Evin barda toplamaya mı üşeniyorsun? Bahçen barda ekmeye mi üşeniyorsun? A Müslüman, internetin barda tebliğ etmeye mi üşeniyorsun? Baltan barda odun kırmaya mı üşeniyorsun? Borçlanıyorsun da ödemeye mi üşeniyorsun? Günahın barda tevbe etmeye mi üşeniyorsun? Abdest alıyorsun da namaz kılmaya mı üşeniyorsun? Nimeti istiyorsun da hak etmeye mi üşeniyorsun? Oysa üşendiğinin değil, insana ancak çalıştığının karşılığı vardır. Necm 39. Dünyan ve ahiretin namına hangi amelleri, hangi emellerle yaptıysan karşılığı ona göre olacaktır. Öyleyse dua et de hep işin olsun. Zira iş biterse ömür bitmiş demektir. Ölüler mesai yapmaz. Hakkında sızlandığın işlerin hiçbirine mezarda ihtiyaç kalmaz. Orası bütün işlerin bittiği, hesapların görüldüğü yerdir. Yazmak, çizmek iştir. Almak, satmak iştir. Düşünmek, yapmak iştir. Temizlemek, paklamak iştir. Yaptığınız işi güzelce yapın. Allah işini güzel yapanları sever. Bakara 195. Takmak, çıkarmak iştir. Toplamak, dökmek iştir. Ekmek, biçmek iştir. Allah Teala birinizin yaptığı işi en iyi şekilde yapmasından hoşnut olur. Bir iş yapma gücüne malik herkes, dâreyn sevinci namına çalışıp didinmelidir. İman edip dünya ve ahiret için faydalı işler yapanlar bilmelidir ki, biz güzel iş yapanların ecrini asla zayi etmeyiz. Kehf 30. Aklın varsa bir ağaç gibi çalışıp kök sal, dal büyüt, meyve ver. O ki yaşarken gölgesiyle, şifasıyla hizmet eder. Yaşlandı diye kesseler, koca gövdesi ham madde olup taşınır. İşleyip kağıda dönüştürseler, çizilir, yazılır. Eşya etseler, kullanılır. Odun etseler, ocaklarda yakılır. Haneler ısınır. Çıkan külü has nimetler cümlesinden sayılır. Kuruyan dal ve yaprakları gıda olmak üzere toprağa karışır. Aktifken akıllı iş yapanın, pasifken devam eden kazancı ve hayrı olur. Hizmeti ve ecri devam edene ölü demekse, olsa olsa gafilin gafı olur. İşsiz kalmaktan Hakk'a sığınmak pek lazımdır. Cesedim ölse, ruhum çalışsın niyazımdır. Değerli dinleyenlerimiz, Neslihan Nur Türk'ün kaleme aldığı Toprak Yazıları 14 İş Bitmez başlıklı yazıyı paylaştık. Sesli Dergi'de son olarak bu akşam Şebnem Dergisi'nin Haziran 2025 sayısından paylaştık, aktardığımız bu son yazıyı değerli dinleyenlerimiz. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun, hoşça kalın.